Ayrım 16, Brandenburg, Glenmead, sayfa 189. 17. kısım, Kuzeybatı Chaco, 0540. Onu uyandıran jungle'ın sesleriydi. Yataktan kalktı, cibinliği açtı, usulca giyindi. Gözleri alacakaranlığa alışırken çevresine bakındı. Yataktan ve bavuldan başka bir eşya görünmeyen odaya, limalı oğlanlardan birinin yol için hazırlayıp ütülediği, kapının arkasına astığı elbiselere baktı. Gömleğini düğmelerken iki çocuğu düşündü. Ölümleri gerekliydi, onları korumak için şart. Giyindikten sonra gürültü yapmadan aşağıya, mutfağa indi. Çam masanın başında elinde bir bardak su, sigara içen Kruger'i gördü. Kötü bir gece geçirmiş gibi gözlerinin altında kara izler vardı. "Geri kalan erzağı yaktık," dedi Kruger başını kaldırarak. "Eğer kahvaltı etmek istiyorsanız su ve kurutulmuş fıstık dışında bir şey yok." Gümüş saçlı adam başını salladı. "Su yeter Hans." Kruger elindeki sigarayı önündeki paketin yaldızına bastırıp söndürdü. Sonra kalktı, mutfak musluğunun yanına plastik su şişesinin durduğu tezgaha yürüdü. Kalan bardaklardan birini alıp ılık suyla çalkaladı, sonra ağzına kadar doldurup uzattı. Gümüş saçlı adam sudan bir yudum aldı. Açık mutfak penceresinden dışarıya, uzaktaki yağmur ormanına baktı. Karanlık gök yer yer mavi çizgilerle aydınlanmaya başlamıştı bile. Birazdan güneş doğacaktı. Dışarıdan jungle'ın bitmek tükenmek bilmeyen gürültüsü geliyordu. Bir kuş uçtu, sarı tüyleri alacakaranlıkta bile belirgin bir uçan muz. Kruger'e dönüp usulca sordu. "Oğlanlar?" "Halledildi," dedi Kruger. "Schmidt işin olabildiğince çabuk ve acısız olmasına çalıştı. Artık kimse çocukları teşhis edemez." Durakladı, gümüş saçlı adamın yüzünün üzüntüyle gölgelendiğini gördü. "Evde kalanları yakmak için güneşin doğmasını beklemeye karar verdik. Franz ile adamları bir saat kadar sonra gelip araçları alacak. Kamyona yüklenecek bir iki şey kaldı. Yarım saatten fazla sürmez. Sonra her yeri son bir kez kontrol edip temizleriz." Uzun boylu gümüş saçlı adam dışarıdaki eski ahşap müştemilatın köşesine baktı. Küçükken cezasını çekmek için gönderildiği, tek başına saatler geçirdiği yere. Boşalmamış su bardağını çam masanın üzerine bıraktı. "Gitmeden önce çevreyi bir kez dolaşmak istiyorum Hans. Adamlar burada kalabilir, yalnız olmayı tercih ederim." Gümüş saçlı adam Kruger'in gözlerindeki endişeyi gördü. Elini usulca genç adamın omzuna koyarken gülümsedi. "Güvendeyim Hans, hiçbir tehlike yok, emin ol." "Tabii, nasıl isterseniz." Gümüş saçlı adam kapıya doğru ilerleyip çıktı. Kruger peşinden baktı, sonra saatine göz attı. 6:10 geçiyor. 3 saat daha. 3 saat sonra bu cehennemden kurtulacaktı. Cebinden bir sigara çıkardı. Asunción 0555. Aradıkları kartı bulmaları neredeyse bir saatlerini aldı. Üçü de masanın çevresine oturmuş, deste deste kayıt formlarını inceliyor, formlardaki yazıyı Hernandez'in mektubuyla karşılaştırıyorlardı. Kartı Folkman buldu. Karttaki imza başka bir isme, Roberto Ferres'e aitti. Ama yazının Hernandez'in elinden çıktığı kuşku götürmeyecek kadar açıktı. Folkman kartı bulduktan sonra Sanchez o gün otelin birinci ve ikinci katlarında kalan konukların listesini istedi. İstediği bilgi biraz sonra geldi. Katlanmış bilgisayar çıktıları olarak önüne konuldu. Sanchez bir elinde kayıt formu şaşkın gece müdürüne baktı. Getirilen kahveye dokunmamışlardı bile. "Señor Ferres'in birinci katta kaldığı odanın ücreti peşin mi ödendi?" Sorunun cevabı elindeki kayıt formunda yazılıydı. Sanchez yine de doğrulatmakta yarar gördü. Faturada bir şişe şampanya ve kanepede vardı. Sanchez'in aklını karıştıran da buydu. "Evet, nakit olarak," dedi müdür Sanchez'in elindeki karta bakarak. "Oda anahtarı iade edildi mi?" "Müşterilerimizin anahtarları iade etmeleri gerekmez. Kilitleri açmak için her seferinde değiştirdiğimiz plastik kartlar kullanılır. Güvenliği sağlamak için her yeni misafir geldiğinde bilgisayar kartın şifresini değiştirir, yeni bir kart basıp çıkartır. Her konuğun kendine ait bir güvenlik numarası vardır." Sanchez başını salladı. "Beyefendinin kaldığı odayı görmek ister misiniz?" diye sordu müdür. "Hatırladığım kadarıyla bu gece boş." belki daha sonra. Sanchez odaya bakmanın bir işe yaramayacağını biliyordu. Hernandez ayrıldığından beri odanın en az 10 kere temizlenmiş olduğundan emindi. Saatine baktı, 6'yı çeyrek geçiyor. Eğer Senyor Hernandez'in, Senyor Ferres'in odasında demek istiyorum, bir olağan dışılık olsaydı haberiniz olurdu değil mi? Gece müdürünün bakışlarında hafif bir endişe belirdi. Nasıl bir olağan dışılık? Sanchez omuzlarını silkti. Bir kavga, bir tartışma, gürültü. Müdür, personel bu konuda çok duyarlıdır dedi. Söylediğiniz gibi bir şey olsa hemen bildirilir, kayda geçerdi. Gülümsedi, omuzlarını silkti. Dediğiniz bazen oluyor. Çiftler tartışıyor falan. Birbirlerine bir şeyler fırlatıyorlar. Beyefendinin odasında da böyle bir şey olduğunu mu düşünüyorsunuz? Belki. O katın şikayet defterine bir bakarım isterseniz. Çok sevinirim. Bir de beyefendi ayrılırken odada bir şey bırakmış mı, kişisel bir şey falan, bunu da araştırabilir misiniz? Müdür başını salladı, bir kez daha bir odan çıktı. Sanchez gözlerini ovuşturarak, şampanya ile yiyecek dedi Folkman'la Erika'ya. Beni şaşırtan da bu. Rudy neden şampanya ile yiyecek ısmarlamış olabilir ki? İstediği bilgisayar çıktılarından bir deste alıp açtı. Sırayla düzenlenmiş listedeki ilk oda Hernandez'in kaldığı kattaki odaydı. Sanchez gözlerini dikkatle önündeki kağıtta gezdirdi. Sanki gördüklerini hazmetmek istiyordu. Oda numarası, misafirin adı, fatura ayrıntıları. Bir süre sonra gözlerini kırpıştırdı, ovuşturdu, başını kaldırdı. Nihayet dedi, nihayet tünelin ucunda bir ışık. Folkman ve Erika dedektife döndüler. Birisi Rudy'nin odasının katında bir süit tutmuş. Sanchez belki de ilk kez geniş geniş gülümsedi. Senyor Nicholas Charkin diye biri. Müdür birkaç dakika sonra elinde açık bir dosyayla döndü. Sanchez'i 25 Kasım ya da hemen sonrasında birinci kattaki odada hiçbir eşya bulunmadığını, herhangi bir olağan dışılığa da rastlanmadığını söyledi. Sadece iki şikayet vardı o gece için. Biri yanlarındaki yaşlı bayanı rahatsız edecek ölçüde gürültü çıkaran, sevişirken duygularını gemlemeye pek yanaşmayan genç bir çift. İkinci şikayetse ertesi güne aitti, sabahın erken saatlerine. Gereğinden fazla içmiş bir otel müşterisi, kat hizmetçilerinden birini sürekli olarak rahatsız etmişti. Sanchez, Charkin'in tuttuğu suiti görüp göremeyeceklerini sordu. ''Özür dilerim'' dedi müdür, ''şu anda dolu ama konuklarımız suiti boşaltır boşaltmaz odayı görmenizi sağlayabilirim.'' Omuzlarını silkti, ''daha fazla yardımcı olamadığım için üzgünüm.'' Sanchez başını salladı. Yardımınız için teşekkür ederim senyor. Kapıya vuruldu. Folkman içeri birisinin girdiğini, fısıldayarak Sanchez'in kulağına bir şeyler söylediğini gördü. Sanchez özür diledi. Adamla birlikte dışarı çıktı. Folkman Erika'ya baktı. İkisinin de son 72 saat boyunca 2 saatten fazla uyuma fırsatı bulamadıklarını düşündü. Kızın yorgunluğu belliydi. Oturduğu yerde durmadan kıpırdanıyor, gözlerini açık tutmakta zorlanıyordu. Alnına düşen bir tutam sarı saçı geri iterken Folkman'a bakarak gülümsedi. Folkman kızın bitkinliğini görüp, ''İstersen biraz odana çıkıp dinlen dedi, bir şey olursa ben seni çağırırım.'' Kız kararlılıkla başını salladı. Sanchez'in odaya girdiğini görünce başlarını kaldırdılar. Şişman dedektif müdürün de odada bulunduğunu görmezden geldi. Konuklarına dönerek konuştu. Biraz önce gelen Charkin dosyasını teslim ettiğim dedektif Cavales'ti dedi. Son iki hafta boyunca Charkin'in evinden aranan telefonların listesini eline geçirmeyi başarmış. Konuşmaların içinde Kuzeydoğu Chaco'daki bir radyolink istasyonunun iki kez aranması da var. Sanchez durakladı, söylediklerinin yer etmesini bekledi. İkisi de bitkindi. Hem Folkman hem de kız. Buna rağmen başlarını kaldırıp bakışlarını Sanchez'e diktiler. Radyolink istasyonu üzerinden birisiyle konuşmuş. Elimizde bir isim var diye devam etti Sanchez. Carl Schmelz, bir de adres. Yerli bölgesinin tam ortasında bir yer, Brezilya sınırının yakınında, Saldago nehrinin hemen kuzeyinde bir yer, kimselerin yaşamadığı ıssız bir bölge, jungle ve bataklık, insanın bir şey yapmış olmak için kendi ayağına ateş edeceği cinsten bir yer. ''Ne uzaklıkta?'' diye sordu Folkman. Sanchez omuzlarını silkti. 400 kilometre, belki de daha çok. Arabayla en az 10 saat. Yollar kötü, çok kötü. Jungle yolu. Folkman saatine baktı. 6:30. Uyumaya, gözlerini kapamaya ihtiyacı vardı. Jungle yollarında dolaşmaya değil. Ama o zaman da belki geç kalmış olacaklardı. Helikopterle, dedi Sanchez, 2 saat sürer, belki de daha az. Ayarlayabilir misiniz diye sordu Erika. Sanchez başıyla onayladı. Asunción, 06:41. Folkman helikopterin plexiglasının altında giderek kaybolan binalara bakıyordu. Helikopterin içi dar ve sıcaktı. Askeri pilot tam karşılarındaki güneşten korunmak için koyu renk güneş gözlükleri takmıştı. Havayı döven pervanelerin gürültüsü pilot kabinini doldurdu. Dolphin helikopterin içinde pilotun dışında 5 kişiydiler. Erika ve Folkman, Sanchez ve dedektif Cavales, bir de Moringo adlı 3. bir güvenlikçi. Sanchez'in her iki dedektifinde de 38'lik tabancalar ve pompalı tüfekler vardı. Sanchez'in yanında yerde de 2 tane M16 ve 6 yedek şarjör duruyordu. Tüfeklerin her ikisi de Sanchez'in yanında duruyorsa da Folkman birinin kendisi için getirildiğini, gerektiğinde o tüfeği kullanacağını anlamıştı. Dolphin yükselirken sarsıldı. Sanchez sıcak nedeniyle fazla yükselmeyeceklerini, pervanelerin sıcak havada zorlanacağını açıklamıştı. Folkman helikopterin altimetresinin 2000 feet'e kadar yükseklik gösterdiğini gördü. Daha şimdiden jungle'ın üzerinde uçuyorlardı. Altlarında şeker kamışı tarlaları, adobeler, tahta ve sazdan yapılmış kulübeler akıp gidiyor. Arada sırada da eski şeker fabrikalarından arta kalan harabelerle karşılaşıyorlardı. Sağda uzakta Rio Paraguay, ufka kadar uzanan yeşilliklerin arasında bir yılan gibi kıvrıla kıvrıla akıyordu. Folkman sıkışık kabindeki gerginliği hissediyordu, gerginlik ve yorgunluk. Sonunda telsizde bir parazitlenme oldu. Sonra da madeni bir ses duyuldu, biri İspanyolca konuşuyordu. Kabindeki gürültü o denli fazlaydı ki pilot kulaklık takmak zorunda kaldı. 1 dakika kadar konuştu, sonra dönüp Sanchez'e yine İspanyolca bir şeyler anlattı. Sanchez başıyla onaylayıp önce yanındaki Moringo'ya kısa bir şey söyledi, sonra da Folkman ve Rika'ya döndü. ''Telsizdekiler Asunción'dan arıyorlardı.'' dedi. ''Yerel polisiyanın bizi evin önünde karşılamasını istemiştim.'' Saatine baktı. ''Bir saat kadar sonra telsiz teması kuracağız. Moringo o bölgeyi iyi tanıyor ama evin tam yerini bilemiyor. Çok sapa bir yer olduğunu söylüyor.'' Folkman başıyla onayladı, arkasına dayandı, vücudunun uykusuzluktan sancılanmasını aldırmamaya çalışarak aşağıya baktı. Pervanenin tek düze gürültüsüyle uyuklamamak için kendini tuttu. Aşağıdaki zümrüt yeşili bir okyanusa benzeyen ormana daldı. Gözünü alan yeşilden başını kaldırdı. Erika Krantz'a baktı. Uykulu gözlerinde en küçük bir ifade yoktu. Tüm yüzü gerginlik ve bitkinlikle kaplanmıştı. Sonra o da altlarından akıp geçen jungle'a bakmaya koyuldu. Folkman uzunca bir süre kızın kusursuz profilini izledi, sonra da saatine baktı. 7. Kuzeydoğu Chaco, 08:25. Kruger başını taraçadan gökyüzüne doğru kaldırdı. Gökte bir helikopter, bir plexiglas parıltısı olup olmadığını, bir yerlerden pervane sesi gelip gelmediğini kontrol etti. Yok. Franz Lieber 1 saat kadar önce adamlarıyla birlikte ayrılmış, kendi Mercedes'ini kullanarak kamyon ile pikapla Asunción'a götürecek adamların peşinden yola koyulmuştu. Hava daha şimdiden ısınmış, güneşi örten bulutların neden olduğu rutubet ve pus her yeri sarmıştı. Eve dönerken jungle'dan çıkan, ellerini arkasında bağlamış, nehre doğru giden dar patikada ilerleyen gümüş saçlı adamı gördü. Kruger taraçanın kenarına kadar yürüdü. Schmidt'in yaktığı ateşten geriye kalan korlara, küllere baktı. Her şey yanmıştı. Schmidt yine iyi çalıştı diye düşündü. Kruger hem evi hem de müştemilatı ve diğer kulübeleri gözden geçirmiş, geriye hiçbir şeyin bırakılmadığını kendi gözleriyle görmüştü. Elini saçlarının arasından geçirdi. Yeniden göğe bakmaya hazırlanırken arkasında bir gürültü duyarak döndü. Gümüş saçlı adam terasa çıkmış parlak yeşil çimlere bakıyordu. Kruger'in yanına gelip durduğunda sürüyle sarı yeşil kuş yanlarından uçtu. ''Franz geldi'' dedi Kruger, ''Jungle'da kaybolan sarı yeşil buluta bakarak size saygılarını iletmemi ve yakında buluşmayı umduğunu söyledi.'' Gümüş saçlı adam sessizce başını salladı. Çok derin bir düşünceye dalmış gibi uzaklara bakmayı sürdürdü. Bir iki dakika sonra her ikisi de uzaktan bir ses duydular. İkisi de aynı içgüdüyle başlarını kaldırdı. Bir şey göremedi. Evdeki adamlardan biri de aynı sesi duymuş olmalıydı. Elinde güçlü bir Zeiss dürbünle geldi, göğü soldan sağa taramaya başladı. Ses yaklaşırken Kruger adamın belli belirsiz gülümsediğini gördü. Ses giderek yaklaşıyor, her geçen saniye daha da güçleniyordu. Kruger gözlerini bulutlu göğe kaldırdı, yine bir şey göremedi. Sonra adamın dürbünü çevirdiği yönde sağda bir şey parıldadı. Birkaç saniye sonra bir daha parıldadı, sonra ses daha yaklaştı, hava titreşti, gelinin bir helikopter olduğu kesindi. Kruger saatine baktı, 9:20 var. ''Helikopter'' dedi sakin bir sesle, ''erken geldi.'' Gümüş saçlı adam cevap yerine başını sallamakla yetindi, terasın ucuna yürüdü. Aynı anda Schmidt ve yanındaki iki adam evden çıkıp başlarını göğe çevirdiler. Gümüş saçlı adam müştemilata son bir kez baktı, sonra gözlerini Schmidt'in gereksiz kağıtları yaktığı yere çevirdi. Çocukluğundan beri sakladıklarının çoğu ateşe verilmişti. Hepsi gitti, yandı, kül oldu. Gözlerini Jungle'ın zümrüt yeşili üzerinde gezdirdi. Helikopterin sesi iyice yaklaşırken son bir kez baktı, sonra Kruger'e döndü. Schmidt'e ateşi kontrol edip söndürmesini söyle. Her şeyin tamamen yanmış olduğundan emin olmak gerekir. Sonra adamlarla bavulları topla. Arabayı ilk gören Folkman oldu. Emin olmak için yorgun gözlerini ovuşturdu. Sonra aşağıda bir nokta gibi görünen, uzaktaki ıssız yolun kenarında bekleyen mavi beyaz lekeye yeniden baktı. Burada yollar ilkeldi, jungle'ı bölen kızıl kahverengi patikalar, üstü zengin yeşil bitki örtüsüyle kaplı toprağa çekilmiş şeritlere benziyordu. Sanchez'in omzuna dokunup aşağıyı gösterdi, Sanchez başıyla onayladı, mavi beyaz lekeyi gördü, pilota gösterdi. Dauphin sağa yattı, mavi beyaz lekenin bulunduğu yere doğru alçaldı. 15 dakikadan beri özel bir frekanstan yerel polisiyayla temas halindeydiler. Sanchez konuşulanları Folkman'a tercüme ederken yorgun görünüyordu, çok yorgun. Oysa şimdi yeniden canlanmış, plexiglas'tan dışarı bakıyor, arabadaki polis çavuşuna mikrofondan acele emirler yağdırıyor, helikopterin hemen altında onları izlemesini sağlıyordu. Sanchez Folkman'a döndü. ''Çavuş aradığımız yerin bu yolun üzerinde 1 kilometre kadar ileride olduğunu söylüyor.'' dedi. ''Peşimizden gelecekler.'' Cavales adlı dedektif bir çığlık atarak helikopterin plexiglas kabininden dışarıyı gösterdi. ''Orada, orada, solda.'' Pilot parmağını gösterdiği yöne baktı. Gök bulut ve rutubetten puslu gibiydi ama Folkman bile 1 kilometreden daha yakındaki evi görebiliyordu. Jungle'ın ortasında son yarım saatte gördükleri içinde en genişi, beyaz boyalı Hacienda karayolundan gelen dar patikanın ucunda yükseliyordu. Dipnot, Hacienda İspanyolca malikane. Küçük kabinin içindeki gerginlik daha da artarken pilot helikopteri sola yatırdı. Sonra Sanchez'e bakarak bir şeyler aykırdı. Sanchez başını salladı, Folkman'a eğildi. ''Pilot, yeterli açıklık varsa Hacienda'nın önüne ineceğini söylüyor.'' Folkman aşağıya baktı, altlarında ve biraz gerilerinde yoldan toz bulutları çıkararak ilerleyen mavi beyaz arabayı gördü. Helikopter birden yavaşladı, havada asılı kaldı. Hacienda'nın 200 metre kadar uzağındaydılar. Pilot yine Sanchez'e dönüp bağırdı. ''Açıklığa doğru gideceğiz, tamam mı?'' dedi Sanchez Folkman'a. ''Ama önce Hacienda'nın üzerinde 2 tur atacağız. Bakarsın bizi bekleyen bir tehlike vardır.'' Sanchez pilotun omzuna dokunup hızlı hızlı bir şeyler söyledi. Helikopter hızla ilerlemeye, aynı zamanda da alçalmaya başladı. Folkman oturduğu yerde kasıldı. Sanchez dişlerini sıktı. Otomatik tüfeklerden birini ve yedek şarjörü aldı, Folkman'a uzattı. ''Senin için. Belki bizi bekliyorlardır.'' dedi. ''Yine de kızın helikopterden ayrılmamasını sağla. Si?'' Folkman puslu göğe baktı. Uzaklarda yaklaşan bir şey gördü. Hemen kaybolan beyaz bir parıltı. Gergindi. Tüfeği kontrol etti. Helikopter ilk daireyi çizerken aşağıya baktı. Folkman ilk turda evin boş olduğunu anladı. Pilot helikopteri belirli bir açıda tutuyor, kusursuz bir daire çizerek malikanenin üzerinde dönüyordu. Sonra daireyi genişletti. Bu kez jungle'ın üzerinde uçmaya başladılar. Çevre ıssızdı. Evin hemen sağında uzaktan bakıldığında mazot lekesine benzeyen bir siyahlık vardı. İkinci kez üzerinden uçtuklarında Folkman bunun bir ateşten arta kalanlar olduğunu anladı. Helikopterin pervaneleri külleri havalandırdı. Küçük siyah lekeler yükselip döndü, sonra dağıldı. Teras bomboş, evin pencereleri perdesizdi. Evin arkasındaki ahşap kulübeler terk edilmiş gibiydi. İkinci turu atarlarken Folkman Sanchez'e döndü. Şişman adamın tombul ve tıraşsız yanakları kara, pörsümüş bir lastik gibi sarkıyor, düş kırıklığı bakışlarına yansıyordu. Gözleri yine de canlı, hareketli, uyanıktı. Ama uyanık olmayı gerektiren hiçbir şey yoktu. Folkman mavi beyaz polis arabasının patikaya sapıp Hacienda'ya doğru yaklaşmasını izlerken geç kaldıklarını düşündü. Araba evin önünde durdu. İçinden dört adam fırladı. Tabancalarını çekip helikopterin inmesini beklemek üzere çöktüler. Helikopter yere değer değmez Sanchez peşinde adamlarıyla aşağıya atladı. Hepsi de tabancalarını, tüfeklerini hazır tutuyordu. En geride M16'sıyla Folkman vardı. Erika motorları durdurmaya çalışan pilotla kalmıştı. Yavaşlayan pervanelerden ürküp içgüdüsel olarak başlarını eğerlerken jungle'dan gelen sıcak ve nemli havanın yüzlerine tokat gibi çarptığını hissettiler. Pervanelerin ıslığı kesildiğinde Folkman duyulan tek sesin sıcağın gümbürtüsü olduğunu düşündü. Birkaç saniye sonra da yeniden jungle'ın seslerini duymaya başladı. Arabanın yanında mevzilenmiş polisiyalardan ikisi tabancaları ellerinde ilerledi, eve yaklaştı. Sanchez polislere alelacele bir iki kelime söyledi, sonra da tabancasını kılıfına yerleştirdi. Sonra Folkman'a döndü. Yüzündeki bitkinlik, gözlerindeki ifade her şeyi anlatıyordu. Folkman gibi Sanchez de geç kaldıklarını biliyordu, evi işaret etti. ''Gel amigo, içeriye bir göz atalım.'' Folkman birdenbire bir şeylerin yolunda gitmediğini anladı. Hiç kimse bir evi bu kadar boşaltmaz, böylesine ruhsuz bırakmazdı. Kimse evini böyle temizlemez, akbabalardan sonra kemikleri üzerinde bir et kırıntısı bile kalmamış bir cesede benzetmezdi. Bu ev, bu malikane, işte ahşap bir iskelete benziyor diye düşündü. Sesleri yansıtan boş, ahşap döşemeler, ayaklar altında gıcırdayan, temiz, her şeyden arınmış bir ev. Erika helikopterden inip yanlarına geldi. Sadece pilot dışarıda kalmış, çevresinde olup biteni aldırmadan yerel radyolardan birindeki reklamları dinliyor, ciklet çiğniyordu. Ev genişti, Folkman 13 oda saydı. Her bir oda sanki karantinadan geçirilmiş, boşaltılmış, tek bir halı saçağı bile bırakılmamıştı. Sanki evin bile tozu alınmış gibiydi. Sanchez dört polisiyaya ve adamlarına odaları teker teker aramalarını, ipucu bulmaya çalışmalarını emretti. Sonra Erika ve Folkman'la birlikte müştemilata ve diğer kulübelere bakmaya gittiler. Üç kulübe vardı. İçlerinden ikisinin garaj olarak kullanıldığını düşündüler. Her biri büyük bir arabayı alabilecek kadar genişti. Ama hiçbirinde yerdeki bazı yağlı lekeler dışında tek bir şey bırakılmamıştı. Evin sağındaki üçüncü kulübede diğerlerinden daha geniş değildi. Ahşap bir depo ya da bir çocuk odasına benziyordu. İçi yine bomboştu. Sadece duvarların birinde belli belirsiz beyaz boya izleri vardı. Folkman ve Sanchez duvara yaklaştı, lekeleri inceledi. Uzun süre önce sürüldüğü belliydi. Yakından bakınca örümcek ağını andıran belli belirsiz çizgiler gördüler. Sanki biri odanın içini boyamaya başlamış, sonra da vazgeçmişti. Ya da çocuğun biri eline bir boya fırçası geçirip oynamıştı sanki. Ahşap kulübeyi incelerken hiçbiri ağzını açmadı. Sanchez bir sigara yaktı. Sonunda hiçbir şey anlamamanın verdiği şaşkınlıkla kala kala ne kadar her şeyi, her yeri inceledi. Güneşin altına geri döndüklerinde Falkman ateşten geriye kalanları gördü. Helikopterin pervaneleri külleri dağıtmış çevreye yaymıştı. Diz çöktü, en büyük yığınlardan birine dokundu. Küller sanki birisi üzerlerine su dökmüş gibi ıslaktı. Bir dal parçası bulup külleri karıştırdı, her yana baktı. Hiçbir şey bulamadı. Güneş bulutların arasından çıkmış, sıcaklık yeniden çekilmez olmuştu. Falkman önce Erika'ya sonra da Sanchez'e baktı. Şişman dedektifin alnında ter damlacıkları tomurcuklanmıştı. ''Polis çavuşu'' dedi Falkman, ''sana ne anlattı?'' Sanchez çavuştan duyduklarını daha önce anlatmıştı ama bir kez daha duymak istiyordu. ''Hayatının büyük bir bölümünü bu bölgede geçirdiğini söyledi. Burada böyle bir evin olduğunu bile bilmiyormuş.'' ''En yakın köy ne kadar uzakta?''
''20 kilometre ötede'' diyor. ''En yakın evse 10 kilometre ötede.''
Falkman bir kül yığını tekmeledi, durdu. Sonra da alçak sesle sordu. ''Ne düşünüyorsun Beyares?'' Adamı ilk kez adıyla sesleniyordu. Sanchez alnını elinin tersiyle sildi. Falkman'a bakıp omuzlarını silkti.
''Ülkemdeki yerlilerin bir deyişi vardır.''
Sanchez deyişi söyledi. Çok uzun, anlaşılmaz bir şey. Söylerken yüzü de şaşkınlık içindeydi.
''Bunun anlamı çok ilginç, çok tuhaf.''
Falkman'a baktı. ''Ne dediğimi anlıyorsunuz değil mi?'' Falkman onayladı. Evde ve küçük kulübede bir şeyler hissetmişti. İkisine de girerken ürpermişti. Şiddetle ürpermişti. Evdeki bir şey içinde bir duygunun canlanmasına neden olmuştu. Sanchez de aynı duyguya kapılmıştı. Falkman görüyordu, kız da. Hiçbirinin sözlere dökemeyeceği bir duygu. Erika'ya döndü. Umutla gelen bunca yolu tepen Alman kız gözlerini Falkman'a dikmişti. Arkalarında bir ses duydular. Falkman döndü. Helikopter pilotunun İspanyolca bir şeyler söyleyerek Sanchez'i çağırdığını duydu. Falkman ve Erika bir şey söylemeden beyaz eve baktılar. Birkaç saniye sonra Sanchez'in ayak sesini duyup döndüler. Dedektifin elinde bir şey vardı.
''Pilot,'' dedi Sanchez, ''bunu çalıların arasında bulmuş. Helikopterin pervanesi bunu ateşin içinden uçurmuş olmalı.''
Sanchez kalın ve parlak bir kağıt uzattı. Falkman uzattığı parçanın çok eski, siyah beyaz bir fotoğrafın parçası olduğunu anladı. Fotoğrafın yarısı yanmış, sağ bölümü de kırışıp yıpranmıştı. Ama resim hala görünüyordu. Genç ve güzel bir kadının, kameraya bakıp gülümseyen sarışın bir kadının resmi. Arkasında da zirveleri karla kaplı dağlar. Kadının sağ eli birinin koluna dokunuyordu. Bir çeşit üniforma giymiş birinin koluna. Adamın sadece omzu, sol kolu ve göğsünün bir bölümü görünüyordu. Fotoğrafın gerisi yanmıştı. Falkman'ın gözüne çarpan adamın kolundaki iç karartıcı işaretti. Beyaz bir daire içine oturtulmuş siyah bir Nazi gamalı haçı. Falkman uzunca bir süre fotoğrafa baktı. Sonunda Sanchez dayanamayıp konuştu.
''Çevir.''
Falkman şişman dedektifin istediğini yaptı. Bir tarih vardı. Solmuş, mavi mürekkeple sağ üst köşeye yazılmış bir tarih. ''Elfler Yuli 1931, 11 Temmuz 1931. Falkman başını kaldırdı. Güçlü güneşten korumak için ellerini gözlerine siper etti. Erika ve Sanchez'in beyaz eve baktıklarını, sonra aynı anda kendisine döndüklerini gördü.
''Bunun anlamı ne?'' diye sordu Sanchez.
Falkman yarı yanmış fotoğrafı elinde çevirdi. Resimdeki sarışın genç kadına bakıp kendi kendine sordu. ''Bunun anlamı ne?''
16. ayrımın sonu. Sayfa 202.